Ve geldik bugünkü Talkback programı ve Avustralya gündemi söyleşisine. Bugünkü konuğumuz Melbourne'den Kazım Ateş. Kazım Bey merhaba.
Merhaba.
Ve tabii ki ilk önce, daha doğrusu belki bütün program boyunca bütçeyle açacağız bugünkü Avustralya gündemini Kazım Bey. Siz duyduğunuz bütçeyle ilgili bilgileri de okumuşsunuzdur muhakkak. Maliye Bakanı Scott Morrison dün akşam bu yılki bütçeyi açıkladı. Sizin için bu hazan ve gazap mı yoksa yeniden doğuş ve mutluluk mu?
Vallahi bütçe raporlarını biraz önce okuya kafam şişti.
Her zaman
rakamlar, hesaplar, orantılar, kesintiler, thresholdlar vesaire. Bilmiyorum yani baktığımda çok ciddi bir şeyler göremedim. Tabii denilebilir ki muhtemelen 2 ay sonra bir genel seçim yapılacak. Tabii ki bütçe hazırlığı sırasında hükümet bunu muhakkak düşündü. Düşünmemesi mümkün değil. Ama Avustralya gibi biraz da gelişmiş demokratik bir ülke olarak sırıtacak, yani seçime özellikle hazırlanmış şekilde sırıtır bir bütçeyle gelmiş olsaydı bu ters tepebilirdi. İşte seçimden sonra bugün kaşıkla verdiklerini seçim sonrasında kepçeyle geri alacaklardı diye bir seçmen böyle bir şekilde düşünebilirdi. Bunda kaçınmaya çalışmışlar görüntü olarak gördüğüm kadarıyla ama yani yaşlıya, emekliye, aileye, çocuğa, eğitime, sağlığa çok ciddi kaynaklar da aktarılmadığı görülüyor.
Şimdiden bazı dinleyicilerimiz bize bu konudaki görüşlerini gönderiyorlar. Ne güzel. Evet. Doğrusu bu sevinç verici bir şey. İlk mesaj evet. Şöyle diyor. Bütçe açığı 37 milyar dolar imiş. 50 milyarı ayrılan denizaltı savaş gemilerini iptal etsinler. Bütçe o böyle açık olmaktan çıkar, artıya bile geçer diyor ilk dinleyicimiz. İkinci dinleyicimiz Onur Bey de benzer görüşte şöyle diyor. Silahlanmaya yapılan gereksiz harcamalar kesilmedikçe bütçe açık verir demiş. Siz ne dersiniz? Gerçi bu konuyu daha sonra daha ileride size soracaktım. Silahlanmaya ayrılan büyük paralar var. Yani 30 milyar dolar daha önce de 50 milyar dolar işte denizaltılarına verecekler ki geçen hafta Levent Efe ile konuştuk. Ne dersiniz bu konuda Kazım Bey? Savunmaya bu kadar para harcanmalı mı?
Evet, buna benzer yorumlarda geçmişte bulunduk. Ben birkaç sefer bulunduğumu söylüyorum. Şimdi dünya genelinde silahlanmaya bütün insanlık yılda 1 trilyon 800 milyar dolar para harcıyor. Dünyadaki açlık ve fakirliğin giderilebilmesi için yılda 350 milyar ödense yani 6'da birini 5'te birini harcasa dünyada açlık kalkıyor tamamıyla. Ama insanlar silahlanmayı fakirliğin giderilmesine tercih ediyorlar. Bu insanlığın bir sorunu, bir ahlaki bir sorun. Dolayısıyla dünyada böyle bir realite, bir gerçek var iken ve bu yeni bir fenomen değil. İnsanlığın tarihinden beri, başından beri böyle bir durum var. Durup dururken Avustralya hükümetine işte 40 milyarlık denizaltı için 50 milyarlık savunma için yapacağınız harcamayı sıfırlayın, inip o parayı millete paylaştırın çağrısında bulunmak biraz absürt.
Evet, çünkü bu değişmeyecek diyorsunuz. Bu insanlık var olduğu sürece olacak. Her zaman oldu.
O temel kafa yapısıyla ilgili bir sorun. İnsanlığın bir sorunu. Tabii ki böyle şeyler hayal edebiliriz, isteyebiliriz de ama yarın bu değişimin olmasını beklemek biraz hayal.
Çünkü savaşların bitmesini beklemek de hayal diyorsunuz o zaman. Çünkü savunma o demek, savaşa harcanan para.
Aynen öyle. Yani daha önce yine söylediğimiz gibi savaşlar frenlenmiyor. Savaş ölüm orantıları dünyada azalmıyor. Hiç öyle bir şey göremiyoruz. Dolayısıyla çok kısa bir zamanda bitecekmiş gibi bir sinyal yok.
Bu konuda bir komik mesaj gelmiş Mustafa Bey'den, Sidney'den şöyle evet. Diyor. Bir şey daha kafama takıldı. 12 tane denizaltı yapacaklarmış. Hükümet artık ileride balıkçılığa başlar herhalde diyor.
Ya öyle.
Evet. Yine bir görüş şöyle, var olan bir ekonomi içinde herkese yetecek kadar para var. Maalesef fakir dişini tamir edecek kadar para bulamazken zenginler lüks hayat içinde keyiflerinden memnunlar. Biliyorsunuz fakir kişilere ayrılan diş bakımı parasından bahsediyor herhalde.
Evet,
bu
yılki doğru.
bütçede buna çok fazla para ayrılmıyor. Belirli bir para verildi ama yeterli olacağı söylenmiyor. Devam edelim. Evet, para bulamazken zenginler lüks hayatı içinde keyiflerinden memnunlar. En alt çalışan bir işçi olarak halen paran yoksa ve %30 vergi veriyorsam bu ne biçim demokrasi, bu ne biçim adalet? Neden zenginlerden lüks vergisi alınmasın? Hatta iş bahanesi altında hiç vergi vermiyorlar. Ve
şimdi
ne kadar kötü bu sistem diyor Bedir Bey. Evet, buyurun.
Evet, yani Avustralya demokratik, şeffaf, laik bir ülke ama aynı zamanda kapitalist bir düzen hakim bu ülkede. Yani kapitalizmin gerekleri neyse onu yerine getiren bir ülke. Demokratik olmakla, sosyal bir devlet olmakla kapitalizmin bir takım şeyler siz bir anda kaldıramıyorsunuz. Kaldırmak için başka bir düzen getirmeniz gerekiyor ya da getirilmesi için gayret gösterilmesi lazım ama insanlar genelde bu düzenden memnun.
1970'lerde siz bilirsiniz, hatta 70'lerin sonuna kadar 80'lerin ilk yıllarında Avustralya'da böyle bir sistem vardı. Yani sosyal adalet oldukça yüksekti. Hatta
evet.
Kuzey Avrupa ülkeleri gibi bir yandan kapitalist bir yandan sosyalist, ikisinin arasında güzel bir denge kurdu deniliyordu.
Evet.
Ona geri dönmek imkansız mı sizce?
Değil. O gibi şeyleri yapmak için Whitlam, Keynes, Connor gibi siyasiler ihtiyaç var. O dönemin şeyleri bunlardı. Yani Gough Whitlam gibi, Rex Connor gibi, Dr. Keynes gibi siyasiler vardı işçi partisi içerisinde. Bunlar sosyal adaletçiydi. Gerçek manada sosyal demokrattı. Yani eşit fırsatlar noktasında, yani sosyalizmle ilgili ne kadar değer varsa bunları yaşayan ve inanan ve yaşayan ve uygulayan insanlardı. Günümüzde insanlar bir şey söylüyorlar ama yaşamlarına baktığınızda en, yani günümüzdeki işçi partisinin genel başkanı yılda 40 bin dolar eğitim veren bir okuldan mezun bugün.
Onu artık yaşamıyorlar mesela. Diyorsunuz. Evet. Daha ardından da gelen, hatta kimileri diyor ki Bob Hawke ve Paul Keating dönemi de çok iyiydi. Ondan sonra Avustralya'da geriledi diyorlar.
Evet, o dönemin şeyi, en son temsilcisi Paul Keating denilebilir. Hmm. Paul Keating gerçekten öyle bir insandı ama biraz önceki vermiş olduğum örnekte olduğu gibi hep üzerindeki giydiği, biliyorsunuz, o takım elbise düşkünüydü. İtalya'dan özel diktirip getiriyordu. 2500 dolara.
Sahiden çok fazla. Bir yandan işçi partisi lideri oldu, diğer yandan Hugo Boss gibi şeyler giyen, takımlar giyen birisiydi. Ama aldığı siyasi kararlarda gerçekten her
evet.
Bütün sınıflara da yardımcı oluyordu.
Evet. Özledik yani o tür siyasileri, söyleyeyim.
Evet. Sınıfta diyorum, parlamentodaki tartışmalarını da özledik. O zamanlar yeni başlamıştım Kazım Bey gazeteciliğe.
Evet.
Ve çok iyi hatırlıyorum. Haber odasında haberleri hazırlardık biz, değişik dil gruplarının gazetecileri. Şöyle bir şey olurdu: bugün Paul Keating ne söyledi diye bütün o haber odasında konuşma olurdu bu. Öyle bir konuşurdu ki. Mesela benim hatırladığım bir şey var. Çok söylerim her zaman. Şimdi yine böyle bir bütçe zamanıydı. Bu bütçe hazırlamıştı. Diyordu ki bizim hazırladığımız bütçe işte Tolstoy'un War and Peace, Savaş ve Sulh kitabı gibiyken muhalefetin hazırladığı bütçe Mills and Boone romantik romanlarından öteye geçmez demişti.
Ya çok harika bir hitabeti vardı. Paul Keating gerçekten benim de hayran duyduğum siyasilerden bir tanesidir. Fırsat buldukça da o meclisteki eski konuşmalarını şey yapıyorum. Çok da argo, çok ağır. Yani bizim bazen hani geçen mecliste kavga falan oldu. Paul Keating mecliste başbakanken muhalefet başkanına söylediklerini bir kere Türkiye'de olsa cinayet çıkar. You scumbag diyordu.
Evet,
yani
evet,
muhalefet başkanı.
Evet.
Özkan Bey şu, yani affedersiniz, banyo küvetlerindeki biriken o kir var ya.
Onun gibi bir şey, evet, aynen
sen
öyle.
olsun diyordu.
Evet,
ondan
evet.
sonra seni yavaşça öldürtüreceğim, yavaşça geberteceğim diyordu. Sürün sürün sürün. Yani Türkçe tercüme edildiğinde böyle ifadelerde bulunan bir kimseydi ama şeydi, yani birçok insan bilmez. Paul Keating 8 yıl Maliye Bakanlığı'nda bulunmuş Bob Hawke'un altında. 4 sene başbakanlık yaptı. 93'te kazanamayacak bir seçimi kazandı. Ama kendisi 15 yaşındayken okulu terk etmiş ve iş hayatına başlamış. Üniversite tahsili bile görmemiş bir insan.
Evet.
Yani böyle bir dehaydı. Evet.
Şimdi devam edelim bu yılki bütçeyi. Ancak yine Mustafa Bey'den mesaj var, onu okuyalım. İyi günler diliyorum. Federal bütçeyi hazırlarken hükümetin halkın ne yaşadığını bilmesi lazım. Mr. Turnbull haftada $500 kira parası verince eminim bütçe daha farklı olur demiş Mustafa Bey. Sahiden federal parlamentoda ki milletvekilleri acaba kira veren insanlar olsalar, halk gibi para kazanıyor olsalar nasıl olurdu bütçe diye insan soramadan edemiyor. Bunda doğru. Bir doğruluk payı olsa gerek. Gelelim bir diğer önemli konuya bu yılki bütçede. O da şu, biliyorsunuz bu çok uluslu şirketlerin vergi kaçırmasını önlemek için büyük bir para yatırımı yapılıyor vergi dairesine.
Evet.
Ve 4 yılda $4 milyar, yani bir yılda $1 milyar harcanacak ki bu para kaçıran büyük şirketler yakalansın, onlara ceza verilsin diye. Bu konudaki düşünceleriniz nedir?
Evet, biliyorsunuz bundan birkaç aydan beri bu yurt dışındaki özellikle kimi adalar bir tax haven olarak kullanılıyor. Yani ülkeler vergi kaçakçılığı aracılığı noktasında işte Panama belgeleri falan ortaya çıktı. Gündemdeki tazeliğini de koruyor. Dolayısıyla hükümet bununla ilgili bir çalışma yapıyor, alakalanıyor gibi görülmesi gerekiyordu ve vergi dairesine 1000 kadar yeni uzman istihdam edecek. Bunların görevi, tek görevi para kaçıranlar, yani büyük firmaların, büyük şirketlerin, uluslararası holdinglerin, konglomeratların para kaçırmalarını ya da paralar transfer ederken yüksek vergiye tabi tutulmalarını sağlayacak bir takım çalışmalar yapmaları için yani 1000 kadar uzman istihdam edilecek. Bu da bir yenilik tabii ki. Beraberinde ciddi masraflar getiriyor ama daha çok para tasarruf edileceği düşünüldüğü için kimse de pek eleştirmedi gördüğüm kadarıyla.
Evet. Şimdi bir mesaj daha var. Barış Uysal göndermiş. Liberal Parti dün akşamki yapılan bütçenin bir seçim kazanma kurmazlığı olduğunu açıkça beyan etmiştir. Seçimi Liberal Parti kaybederse yaş emeklileri tarafından kaybedecektir. Bu hükümet emeklileri dış kapının mandalı olarak görüyor diyor. Sizce de öyle mi?
Evet ama Liberal Parti hiçbir zaman emeklilerin, emekçilerin, öğrencilerin, annelerin, tek başına yaşayan hani hanelerdeki insanların, hastaların, mültecilerin, sığınmacıların partisi olmadı ki. Öyle bir iddiası da yok. Hani biz ülkede çok sayıda zenginler olsun, çok güçlü ve zengin bir orta sınıf olsun, ekonominin lokomotifini bunlar oluştursun. Bunlar zengin olduğu müddetçe ekonomik istihdam imkanları artacaktır. İnsanlara işte iş imkanları, insanlar işe girdiklerinde vergi ödeyeceklerdir. Vergi ödendikçe işte ülke zenginleşecektir. Böyle bir ideali var Liberal Partisi'nin. Kapitalizmin genel anlayışı da bu ne yazık ki. Dolayısıyla doğru arkadaşımızın söylediği ama Liberal Parti zaten o felsefede değil, farklı birisi bir felsefeyle düşünüyor.
Evet. Varcan Bey'den bir mesaj var Kazım Bey. Size direkt olarak bir sorusu var. Yine biraz espriyle. Kazım Bey, açıklanan bütçeden sonra domatesin kilosunun 50 kuruşa satıldığı Türkiye'ye geri göç hızlanır mı dersiniz?
Evet. Ya çok çok güzel bir şey. Yani insan Eğer Türkiye'deki şartlar daha iyi olsun, yani maddi imkan neredeyse, insan kendini nerede rahat hissediyorsa oraya gidecektir. Hı-hı. Şartlar ne olursa olsun. 69 yılında birinci kuşak ailesinin çocuğu olarak ben bu ülkeye geldiğimde ortalıkta kimse Türkçe bilmiyordu. Türkler de İngilizce bilmiyorlardı. Yeni bir ülkeydi. Genç yaşta herkes buraya gelmişti. Ama ekonomik şartlar sizi buraya getiriyor. Keza insanlar canı pahasına teknelerle binip hani Avrupa'ya, Avustralya'ya gelmeye çalıştıkları gibi. Yarın Türkiye ya da bir başka bir yer size bir imkan tanısın. Ekonomik açısından, rahatlık noktasından daha iyi olduğu düşünülsün. İnanın kimse burada kalmaz, oraya gider. Ve son yıllarda benim en az 40 tane tanıdığım 3. kuşak çocuğu Avustralya'da, babası annesi bile Avustralya'da doğan çocukla daha iyi iş almak uğruna Türkiye'ye gidiyorlar, medyada çalışıyorlar, Türk Hava Yolları'nda çalışıyorlar, TRT'de çalışıyorlar, büyük gazetelerde, televizyonlarda çalışıyorlar. Niye? Farklı bir güzellik onlara göre bir avantaj sağladığı için. Dolayısıyla insanlar rahat ettiği, huzur bulduğu yere gider.
Evet, evet. Sonuçta budur diyorsunuz yani. Evet. Domatesin kilosu bir yana diyorsunuz. Huzur ve rahat neredeyse orası.
Orasıdır.
Bir diğer dinleyicimizden mesaj var. Güzel bir bütçe, vergiler Avustralya'da düşmesi lazım. Bracket creep kontrol altına alınması lazım. Niye fazla çalışan, az çalışandan fazla vergi versin? İnisiyatif nerede fazla çalışmak için diye sormuş. Bracket creep dediği bu, size de soracağım. 80 bin dolar ile 87 bin dolara çıkarılması. Bu çok ilginç bir durum aslında, öyle değil mi Kazım Bey? Benim için de çok ilginç bir şey. Biliyorsunuz vergi indirimi %32 ile 37 arasında 80 bin dolar idi cap denilen şey, en üst düzey. Bu şimdi 87 bin dolara çıkarıldı. Yani 87 bin dolara kadar olan kişiler %32,5 vergi ödeyecek. 87 binin üzerindekiler %37 ödeyecek. Bu da çok enteresan bir şey. Şöyle ki enteresan bir şey. Bu 500 bin kişiyi kapsıyor. Bu bracket 500 bin kişiyi kapsıyor ama insanların cebine bu vergi indirimi verilmesinin sonucu haftada 6 dolar. Yani bu bir kahve parası ancak, bu çok az bir para. Halbuki hükümete mal olacağı şey neredeyse 1 milyar dolar. Bunu siz nasıl açıklıyorsunuz? Bu mantıklı bir şey mi?
Ya yani... Seçim yılı olması münasebetiyle hükümet, farkındaysanız, bu bütçede bütçe açığını kapatma gibi bir gayret de olmadı. Normalde liberaller bunu yaparlar. Halbuki bu biraz önceki söylediğimiz bütçenin biraz daha büyümesine neden oluyor. 1 milyar dolar gibi. Ve sanki çok da büyük bir şeymiş gibi, işte haftada 6 dolar, yılda 315 dolar bir tasarruf getirecek. Veyahut da bir tasarruf getirecek, işte 80 bin dolar ortalama kazanan 500 bin kadar insana. Çok da büyütüldü, abartıldı. Sanki en büyük kesim Avustralya'da onlarmış gibi. Belki de insanlar bunu biraz da şey buluyorlar, yani dudak bükerek komik olsun diye dile getiriyorlar diye tahmin ediyorum. Ama çok da büyütülecek bir şey değil. Üstelik yani lüzumsuz yere 1 milyar dolar daha işte bütçe açığına neden oldu.
Yani sizce akıllıca bir karar değil bu diyorsunuz. Ayrıca yılda 80 bin dolar veya 87 bin dolar kazanan kişi için 6 bin dolar herhalde seçim kazanma şeyi olamaz değil mi?
6 dolar.
Hiçbir şey.
Evet, yani ne yapar 6 dolar haftada?
Yılda 315 dolar.
Evet, yani 6 dolar ne alınabiliyor günümüzde bilmiyorum ki, yani bir gazete bir de meşrubat alınıyor herhalde en fazla.
Enteresan doğrusu. Peki bir mesajımızı daha size ileteyim. Selamlar. İş adamları karısına 200 bin dolarlık araba alıyor ve bunu taksa gider gösteriyor, vergi gideri olarak gösteriyor. Bu mu adalet? Gene olan çalışan işçi kesimine oluyor demiş bu dinleyicimiz. Bir diğeri, Onur Bey, kapitalist sistemde büyük şirketlere dokunamazsınız demiş ve nokta koymuş.
Biliyor.
Mustafa Bey yeniden yazmış Sidney'den Kazım Bey, diyor ki Türkiye'de insanlar pazara gidemediği için domates çok ucuz demiş. Mercan Bey'e böylelikle buradan cevap vermiş oldu. Gelelim yeniden bizim buradaki bütçeye. Bu bütçenin yine önemli noktalarından biri, kilit noktalarından biri, negative gearing olarak bilinen vergi. Daha doğrusu vergi indirimi. Bu da ikinci evi yatırım için olan kişilere verilen bir nevi vergi indirimi. Bu hükümete oldukça büyük paraya mal oluyor. Geçen gün Four Corners'da, ABC'de gösterilen Four Corners programında izledim. İlk başlarda, yine biraz önce bahsettiğimiz Keating döneminde başlatılmış bu. İlk başlarda 1 milyar 2 milyar dolar iken şu anda 12 milyar dolara kadar hükümetin elinden çıkan para, daha az gelir demek bu. Neden hükümet bunu tutmakta sizce ısrar ediyor?
Bunu anlamak zor. Çünkü biraz sizin de belirttiğiniz gibi bunu Paul Keating, biraz önce lafını ettiğimiz insan bunu getirdi. Yani tabii ki ekonominin canlı tutulması düşüncesiyle bu getirildi. Ve biz iktidara geldiğimizde bunu topyekun kaldıracağız diyen bir parti de yok. Ama bu ıslah edilmelidir, değiştirilmelidir. Aksi halde orta sınıf ve zenginler ev aldıkça yatırım maksadıyla, bir yatırım yapmak maksadıyla, ikincisi de vergiden faydalanmak maksadıyla bunu yapıyorlar. Bu sefer ev ve konut belirli bir zümrede konsantrasyon haline geliyor. Fiyatların yükselmesi de işte iş hayatına veyahut da hayata yeni başlayan insanların ev sahibi olmasını gittikçe zorlaştırıyor. Bizim geldiğimiz yıllarda, bizim ve sizin geldiğiniz yıllarda Avustralya'da ortalama insanlar 1,5 yıllık 1,5 maaşla bir ev sahibi olabiliyorlardı. Brüt olarak tabii ki. Şimdi ise herhalde 4 yıllık veyahut da 4,5 yıllık brüt maaşınızla bir ev sahibi olabiliyorsunuz. Yani demek ki bizim zamanımızda insanlar 3 tane ev sahibi olabiliyorlarmış şimdiki ev fiyatına göre. Yani bunu kıyaslayınca çok korkunç ki bazı ülkelerde bu 8-9 misli daha fazla
Ama
ev
çok
sahibi
az
olmak.
ülkede, yine de ben bu programda öğrendim Kazım Bey, Avustralya'da ev fiyatlarının çok pahalı olduğu tüm dünyadaki ülkeler arasında 4. sırada geliyormuş. Bu çok yüksek bir şey yani. Diğerleri de herhalde Paris, Londra gibi
İşte
kentler.
evet, bu da son 25 sene içerisinde Paul Keating'in bu yasayı getirmesiyle birlikte olan zaman diliminde bu oldu. Ve gittikçe de yani hızlı bir şekilde bu şey ara gittikçe büyüyor ne yazık ki. Ama siyasiler hala bu konuyla ilgili pek ilgilenmiyorlar. Sanki yani oy kaygısı olsa ilgilenecekler. Ama demek ki insanlar sadece şey yapıyor, işte bağırıyor, çağırıyor, sonra unutup gidiyor.
Bir enteresan şey de Avustralya halkının yatırım için ev satın alması. Dünyanın birçok yerinde parası olan insanlar bunu hisse senedine yatırıyorlar veya başka büyük şirketlerden işte onlara yatırıyorlar. Böyle kar elde etmeye çalışıyorlar. Avustralya çok ender ülkelerden biri. Herkes yatırım deyince bir, iki, üç, o yine o programda, biraz önce bahsettiğim programda çok ilginç bir şey vardı. Hanım, karı koca, hanım sanırım hastanede hemşire olarak çalışıyor. Kocasının kendi işi var. Orta derecede bir iş sahibi. Son 10 yılda veya 14 yılda 8 tane değişik ev almışlar. Ve her 2-3 yılda bir eve yatırım yapıyorlarmış. Paralarını biriktiriyorlar. 3 yılda bir. Bir de tabii ev sayısı arttıkça ev satın almak da kolaylaşıyor diyorlar. Böylelikle
Tabii.
4,5 milyon dolar yaptık. Herhalde dünyanın başka hiçbir yerinde böylesine eve yatırım yaparak büyük paralar kazanmak da söz konusu değil. Avustralyalılar eğer belki eve yatırım yapmaktan vazgeçerse diğer insanların ev satın alma olanağı daha kolay olmaz mı biraz da?
Evet. Şimdi ekonomilerde balonlar oluşur. Mesela işte borsada büyük bir balon olur. Bir zaman gelir o balon patlar, ondan sonra herkes iflas eder, kağıtları manasız olur, yırtar atarlar falan. Şimdi ev sektöründe 1991 yılında bir patlama oldu. Ve ben hatırlıyorum o zamanları 80-90 bin dolara evini yeni satın alan benim arkadaşlarım, yeni evli olan arkadaşlarım 90 bin dolara almış oldukları evleri 75 bin dolara satmak zorunda kaldılar. Faizler zaten %17-18'di o yıllarda. Ve uzun bir süre bu sıcak sütten eli ağzı yanan insanlar eve yaklaşmadılar ve piyasa 1990'lı yılların sonlarına kadar adeta ölü gibiydi. Ve ben de şanslılardandım. 96 yılında piyasanın çok ölü olduğu bir dönemde ev alabildim. Şimdi öyle denk geldim. 98 ile birlikte ne olduysa, bir ne olduysa değil, yani bir fırlama oldu, bir tekrar bir diriliş oldu. Hatta yeni ev alanlara dünyanın en büyük kandırmacası bence hükümet dedi ki vatandaşa, ev alanlara işte 25 bin dolar kredi veriyorum.
İndirim.
Destek veriyorum. Destek. Yani karşılıksız. Önce 7 binle başladı. 15 yaptı. 20 yaptı. 25 bin yaptı falan. Ondan sonra bir hurra 2000'li yıllarda bu devam etti. Bir ara bir duraklandı. Tekrar yükseldi. Durakladı, tekrar yükseldi. 2016'ya geldik. Hala habire herkes ev alıyor. Yaklaşık 20 yıldır, 18 yıldır.
Delice ev alıyor. Çünkü şimdi bir de arz talep meselesi biliyorsunuz. Arz çok yüksek, talep çok yüksek ama arz edemiyor o kadar. Fakat bu programda öğrendiğim bir başka bir şey var. Dinleyicilerin bunu bilmesini isterim. Orada konuştukları birkaç kişi dedi ki bankalar daha önce Amerika'da yapılanları yapmaya başlamış burada. O büyük bankalar ev kredisi vermek için bazı insanların gelirini olduğundan yüksek göstermeye başlamışlar. Hatta bir kadın geri çektiğini, bu banka kredisi istemini geri çektiğini, çünkü kağıtları incelediğinde bu bankanın kendi gelirini olduğundan fazla gösterdiğinin farkına vardığını söyledi. Bu da Avustralya'da daha önce pek sık görmediğimiz bir şeydi doğrusu. Umarım evet, Amerika'daki gibi bir krize neden olmaz.
Benim de korkumu, belki de ona doğru gidiyoruz. Çünkü 18 senedir sanki sonu gelmeyecekmiş gibi herkes hurra birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ev alıyorlar. Alabilenler için bunu söylüyorum tabii. Yani benim ev aldığım yıllarda Melbourne'deki ortalama ev fiyatı 150-160 bin kadardı. 5 sene sonra ev fiyatları 300 bin dolar oldu. Bazı gafil insanlar bana diyorlardı ki sen ev aldığında ne kadar aldın hükümetten şey olarak? Ben diyordum bir kuruş almadım. Hı. Ha diyorlardı ben 30 bin dolar aldım. Ya oğlum evladım ben aldığımda 150 bin dolardı, bir kuruş hı, almadım. Sen 30 bin dolar aldın ama 300 bin dolar aldın. Senin borcun 270 bin, benimkisi 120 bin. Hı. Yani bunun neresi akıllılık? İnsanlara bunu anlatamadık. Hı. Anlatamıyorduk. Yani tabii ki sonuçta herkes ev sahibi olacaktır ama böyle bir şey oldu ve bu balon gittikçe de büyüyor ama bir infilak ettiğinde Amerika'yı falan da geçeriz diye korkuyorum.
Umarım öyle olmaz Kazım Bey. Böylelikle bu programın da sonuna geldik. Ben bugünkü görüşleriniz için, bugünkü bilgiler için size çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun, ben de teşekkür ediyorum.
Ve değerli dinleyiciler, siz de katıldığınız için, bir dolu SMS mesajı gönderdiğiniz için size de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Yarın öğleden sonra saat 2'de Türkçe programı sizlerle yeniden birlikte olacak. Şimdilik hoşça kalın.